Hiçbir insan ruhsal yasada sıralanan işlerde Tanrı katında doğrulukla donatılmayacaktır, haklı çıkmayacaktır. Çünkü ruhsal yasa kişiyi ancak günahı bilme aşamasına getirir. Romalılar 3:20. Evet, Romalılara yaptığım yoruma devam ediyorum. 3. bölüm 20. ayetteyiz. Şimdi Tanrı'yla doğru bir ilişkiye girmek, ruhsal yasada sıralanan işleri uygulamakla olanaksızdır. Kutsal yazılar şunu bildirir. Hiçbir insan şeriatı tutmakla, şeriatın kurallarına uymakla doğrulukla donatılmayacak, doğru sayılmayacak. Bu söz Davut'un yazdığı 143. mezmurun 2. ayetine dayanır. Davut peygamber, düşman saldırılarının kendisinde bulunan bir günahı düzeltmek için Tanrı tarafından müsaade edildiği olasılığı üzerinde durur. Tanrı'dan yardım dilediği için ona şöyle yakarır. Kulun ile muhakemeye girme. Çünkü yaşayanlardan hiçbiri senin önünde doğru çıkmaz. Tanrı, dostum, insanı ruhsal yasada açıkladığı kendi doğruluğuna göre yargılar. Bu ölçüye göre yaşayanlardan hiçbiri Tanrı önünde doğru olamaz, doğru çıkamaz. Böylece insanın ruhsal yasanın gereklerini yerine getirmeye çabalaması boşunadır. Bu yoldan doğruluğa erişemez. İnsan çabasıyla Tanrı ile doğru bir ilişkiye girmek ya da ilişkiye erişmek olanaksızdır. Ruhsal yasayı tutmak çabasıyla doğrulukla hiçbir zaman donatılamaz. Ruhsal yasa, yani eski deyimle şeriat, günahlı insanları doğruluğa eriştirmek için verilmedi. Tanrı bu yasayı kişiye günahlı olduğunu bildirmek için verdi. Ruhsal yasa günahla ilgili gerçek bilgiyi açıklar. İnsan kendi çabasıyla Tanrı'nın kutsal ve doğru yasasını tutmaya çalışınca bunu tutamayacağını anlayacaktır. Ruhsal yasa onu yasasızlıkla suçlayınca şu açıklamada bulunmak zorundadır. Ben günahlıyım. Günah egemenliğinde bulunuyorum. Kendimi günah işleme zorunluluğundan kurtaramam. İşte dostum, kişi samimiyetle ruhsal yasayı yaşamına uygularsa kendi günahlılığını anlar. Paulus 1. bölüm 16 ve 17. ayetlerde sevinç getirici haberi özetler. Bundan sonra bütün insanlığın günahlılığını kanıtlamak için 63 ayet süren uzunca bir yazı yazar. Sevindirici görünmeyen bu bilgi bundan sonra açıklanan sevindirici haber için, müjde için gerekli bir temeldi. Ancak doğru teşhis konulunca hastanın sağlığa kavuşturulması olanaklıdır. Ancak günahlılığının gerçek yüzünü anlarsa İsa Mesih'in sağladığı kurtuluşun o zaman değerini anlayabilir. 21. ayette ama şimdi ruhsal yasa dışında Tanrı'nın insanı doğruluğa eriştirmesi açıklanmıştır diyor. Ruhsal yasa da peygamberler de buna tanıklık ediyor. 20-21. ayetler arasında aslında büyük bir uçurum vardır. Geceden gündüze geçeriz. Paulus Tanrı'nın harikulade kurtuluşundan söz etmeye başlar. Bu bölümün geri kalanında açıklanacak olan imanla aklanmadan söz eder. Teşhis artık konuldu. Tüm insanlık doğruluktan yoksundur. Paulus bundan böyle daha önce değindiği Tanrı'nın insanı doğruluğa eriştirmesini açıklamaya koyuluyor. Orijinal metindeki Tanrı'nın doğruluğu sözünün Tanrı'nın insanı doğruluğa eriştirmesi olarak çevrilmesi yerindedir. Çünkü bununla sözün gerçek anlamı verilir. Tanrı'nın insanı doğruluğa eriştirmesi, aklaması ruhsal yasanın dışındadır. Bunun nedeni önceki ayetlerde verilir. Ruhsal yasa günahlı insanı Tanrı önünde suçlu çıkarır ve kişiye kendi günahlılığını gösterir. Ruhsal yasa günahlı insanı doğruluğa asla eriştiremez. Tanrı'nın insanları doğruluğa eriştirmesi, ruhsal yasada sıralanan işler aracılığıyla değilse de buna ruhsal yasanın açıklandığı kutsal yazılar tanıklık eder. Yahudiler, eski antlaşma diye tanıdığımız kutsal yazıları üç kesime bölerdi. Ruhsal yasa, ikincisi peygamberler ve sonra da yazılar. Ruhsal yasa Musa'nın 5 kitabını içerisine alır. Buna Tora ya da Tevrat diyoruz. Sonra peygamberler iki parçaya ayrılır. Önceki peygamberler Yeşu, Hakimler, Samuel, Krallar. Sonraki peygamberler Yeşaya, Yeremye, Hezekiel ve 12 küçük peygamber kitabı. Bu kitap kutsal kitabın Hoşea'dan Malaki'ye kadar sıralanan yazıları içerisine alır. Yazılar eski antlaşmanın diğer kitaplarını içerisine alır. Mezmurlar, Süleyman'ın meselleri, Eyüp kitabı ve aynı zamanda Ezgiler ezgisi Rut, Yeremye'nin ağıtları, Vaiz ve Ester kitaplarını içerisine alan 5 tomardır. Ve son olarak bu kesimde Daniel, Ezra ile Nehemye kitapları bulunurdu. Eski antlaşmanın tanıdığımız sıraya göre düzenlemesi Septuagint adıyla tanınan Yunanca tercümesine dayanır. Bu tercümede benzeyen konulara değinen kitaplar ardı ardına sıralanır. Ruhsal yasa, peygamberler ve yazılar adı uzun geldiği için bazen ruhsal yasa ve peygamberler denirdi. Bazen de sadece ruhsal yasa. İsa Mesih bir keresinde şöyle dedi Matta 5:17'de. Ruhsal yasayı ya da peygamberleri ortadan kaldırmaya geldiğimi sanmayın. Ortadan kaldırmaya değil ancak yerine getirmeye geldim. Dirilişinden sonra da İsa şunları söyledi. Musa'nın yasasında, peygamberlerde ve mezmurlarda bana ilişkin yazılı her şeyin yerine gelmesi gerekti. Eski antlaşmanın her üç kesimi Tanrı'nın insanı İsa Mesih aracılığıyla doğruluğa eriştireceğini önceden bildirdi. Paulus hem ruhsal yasanın hem de peygamberlerin tanıklığı kapsamında deyince bundan örnekler vermek için duraklamaz. Tanrı'nın insanı doğruluğa eriştirme yolunu açıklamaya koyulur. Evet, Tanrı'nın doğruluğu Tanrı'dan bir doğruluk olarak geçmeliydi. Bu doğruluk Tanrı'nın bir niteliği değildir. Tanrı yüceliğini başka biriyle paylaşmayacağını söyler. İnsanın doğruluğu da değildir. Tanrı doğru işlerimizin kirli paçavra bezi gibi olduğunu daha önce söylemiştir Yeşaya aracılığıyla ve Tanrı kirli çamaşırlar almamaktadır. Öyleyse hangi doğruluktan söz ediyor? Tanrı'nın sağladığı doğruluktan. Mesih ise kardeşim bizim doğruluğumuz olmuştur. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu diyor 1. Korintoslar 1.30'da. 2. Korintoslar 5.21'de de bizlere Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı denilmiştir. Bu doğruluğu sağlayanın Tanrı olduğunun bilincine varmamız bizim için çok önemlidir. Bu sizler ve benim kendi kendimize çabalayarak geliştirebileceğimiz bir şey değil, Tanrı'nın bizim için sağlamış olduğu bir şeydir. Tanrı, talep ettiği doğruluğu aynı zamanda da sağlar. Bu yasadan ayrı olan bir doğruluktur. Yani bu bir şey yaparak ya da bir şeyi hatta Tanrı'nın yasasını bile yerine getirerek alamayacağımız bir şeydir. Zaten Tanrı'nın yasasını yerine getiremezsiniz. Tanrı sizi yasayı yerine getiremeyeceğinizden ötürü yasayla kurtaramaz. Tanrı kusursuzluktan uzaklığı kabul edemez ve sizler ve ben kusursuzluk sağlayamayız. Bu nedenle değerli dostum bizleri yasayla kurtaramaz Tanrı. Buna tanıklık etti demek Musa'nın sisteminin merkezinde Mesih'e işaret eden kanlı kurbanların sunulduğu bir tapınağın bulunduğuna tanıklık ettiği anlamına geliyor. Ayrıca peygamberler de Mesih'in gelişi, ölümü ve dirilişinden söz ettiklerinde buna tanıklık ettiler. Örneğin Yeşaya, hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık ve her birimiz kendi yoluna döndü. Ama Rab hepimizin fesadını, hak ettiği cezayı onun üzerine yükledi diyor. Ne var ki onu ezmek Rab'be hoş göründü. Onu eleme düşürdü. Onun canı günah takdimesi edilince soyundan gelenleri görecek, ömrünün günleri uzayacak ve Rab'bin istemi onun elinden ileriye gidecektir. Hem yasa ve hem de peygamberler Tanrı'nın Mesih'te sağlayacağı bu doğruluğa işaret ediyorlardı. 22. ayette Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar doğruluğa eriştirir. Bunu iman eden herkes için yapar, hiçbir ayrım yoktur. Evet, Romalılar 22 önemli bir ayet. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla doğru sayar diyor. Bu doğruluğa İsa Mesih'e iman ederek ancak kavuşulabilir. Tanrı İsa Mesih'e iman ederek iman aşamasına varılanların tümünü doğruluğa eriştirir. Doğruluğa kavuşma yolu dostum İsa Mesih'e iman etmektir. Ona iman ettin mi? O zaman doğrulukla donatılmışsındır. İman edenlerin tümü içindir bu. İman edenlerin Yahudi olması ya da olmaması artık durumu değiştirmez. Bu yolda hiçbir ayrım yoktur. Genç bir vaizken Tanrı'nın kayrasının kötü günahkarlar için çok aşağılara uzanması gerektiğini ama o kadar kötü olmayanlar için o kadar aşağılara uzanması gerekmediğini düşünüyordum. Ama şimdi Tanrı'nın kayrasının hepimize erişmek için en dibe inmesi gerektiğini biliyorum. Her birimiz Mesih'in dışında dostum tamamen kayıbız. Ya Mesih'te kesin bir şekilde kurtulmuşsunuzdur ya da Mesih'in dışında kesinlikle kayıpsınızdır. İkisinin ortası yok. Hepimizin Mesih'in doğruluğuna ihtiyacımız vardır. Arada hiçbir fark yoktur. Mesih'in doğruluğu bizlere Mesih'e olan imanımız aracılığıyla gelir. Geçmişte yaşayan büyük insanlar bu doğruluk hakkında çok doğru tanımlarda bulunmuşlardır. Örneğin yasanın altında Tanrı insandan doğruluk talep etmişti, kayrı altında Tanrı insana doğruluk verir, diyor bir yorumcu. Tanrı'nın doğruluğu, Tanrı'nın doğruluğunun kendisinden talep etmesini talep ettiği şeydir. Bu derin ama iyi bir tanımdır. Büyük bir adam olan başka bir yorumcu şu tanımda bulunmuştur. Tanrı'nın önünde işe yarayan, onun onayını kazanan ve garantileyen doğruluk Tanrı'nın verdiği doğruluktur. Sonra başka bir yorumcu, babanın talep ettiği, oğlun olduğu ve kutsal ruhun ikna ettiği ve imanın garantilediği doğruluktur diyor. Tanrı'nın buyurduğu, talep ettiği, onayladığı ve kendisinin sağladıklarının toplamıdır dedi başka bir yorumcu. Bu insanların söylemiş olduklarından daha iyi bir şekilde söylenebileceğini sanmıyorum. Gördüğümüz gibi bu doğruluk işlerle değil, imanla garantilenmiştir. Şu ayetlere birlikte bakalım. Yani Romalılar 3 ayet 23. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Doğruluğa eriştirir. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiçbir ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Doğruluğa erişmek yolunda ayrım yoktur. Çünkü bütün insanlar aynı durumdadır. Tümü günah işledi çünkü. Yahudi olsun, uluslardan olsun bütün insanlar Tanrı yasasına karşı günah işlemekten suçludur. İnsanların günahlılığı kendini sadece işlenen suçlarda göstermez. Günlük yaşamlarında Tanrı'nın onlardan beklediği yücelik düzeyine erişmemelerinde kendini gösterir. Bütün insanlar Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmaktadır. Tanrı'nın yüceliği Tanrı'nın kusursuz karakterinin açıklanmasıdır. Eski antlaşmadaki yücelik kelimesi ağırlık, değer ve onur anlamlarına gelir. Yeni antlaşmadaki yücelik kelimesi daha önce görüş açısı ve değerlendirme anlamlarında kullanılan ama daha sonra iyi nitelikler taşıyan kişinin ünü ve onuru anlamını alan bir sözcüktür. Rabbi tapınakta gören Yeşaya peygamber, serafların, orduların Rabbi kutsaldır, kutsaldır, kutsaldır, bütün dünya onun yüceliğiyle doludur dediklerini bildirir. O kutsal kelimesinin anlamı başka varlıklar için kullanılınca Tanrı'ya ayrılandır. Tanrı için kullanılınca kutsal sözcüğü Tanrı'nın kendini her kötülükten ayrı tutan, her üstün ve yararlı niteliğe sahip olduğunu belirtir. Tanrı belirli durumlarda yüceliğini insanlara parlak ışık ya da ateş olarak açıklamıştır. Tanrı insanı yarattığı zaman kendi suretinde, benzerliğinde yarattı diyor yaratılışta. İnsanların onun yüceliğini yansıtmalarını amaçladı. Bunun için yüceliğim için yarattığım ve kendisine şekil verdiğim her insandan söz eder. İlk atamız Adem'in günaha düşmesinden bu yana insanlar Tanrı'nın yüceliğini, kutsal karakterini yansıtmamaktadır. Bölüm 5'te bütün insanlığın Adem'in isyanına katıldığı ve onun günahından etkilendiğini konu eder. Artık insan Tanrı'nın kusursuz karakterini taşımamaktadır. Tümü günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmaktadır. Bu ayetlerin daha serbest bir tercümesini yapayım size. İman eden herkesin İsa Mesih'e imanla elde edebileceği Tanrı'nın doğruluğu. Çünkü hiçbir ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden, onayından yoksun kaldı. İşlerle değil, imanla olan doğruluk budur. Kendisine Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız diye sorduklarında ise bunu çok açık bir şekilde bildirmiştir. Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir dedi. Ve Tanrı'dan gelen bu doğruluğu almakta önemli olan imanınızda ya da sadece inanmakta herhangi bir erdem olmadığıdır. Çünkü aslında iman sizin yaptığınız bir iş değildir. Önemli olan neye iman edildiğidir. Süper John bunu şöyle dile getirir. Sizi kurtaran Mesih'teki umudunuz değil, Mesih'tir. Sizi kurtaran Mesih'teki sevinciniz değil, Mesih'tir. Ve sizi kurtaran bu bir araç olduğu halde Mesih'e imanınız değil, Mesih'in kanı ve onun erdemidir. Dostum, bunu düşüncemize yerleştirmek çok önemlidir. Ve bu doğruluk bir giysi gibidir. Herkese iner ama sadece inanan herkesin üzerine gelir. Sonra herkese açık olduğunu, çünkü herkesin günah işlediğini ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığını söyler. Bunun anlamı günahkarlar arasında hiçbir fark olmadığı değildir. Buna bildik bir örnek vereyim. Diyelim ki İstanbul'da oturanların adalara sıçramak için bir oyun oynadığını varsayalım. Adalar İstanbul sahillerinden epey uzaktadır. İstanbul'da bir iskelenin sonuna kadar yürüyüp büyük bir atlayış yaparak adalara kimin atlayabileceğini görmeye çalıştığımızı varsayalım. Bu imkansız bir şey diyeceğinizi biliyorum. Doğrusunu isterseniz kimse atlayabilmiş değil ama oyunu oynamak çok eğlencelidir. Diyelim ki sizler ve ben bu oyunu oynuyoruz. Siz benden 1-2 metre daha uzağa atlamış olabilirsiniz ama adalara hiçbir zaman erişemeyeceksiniz. Ve sonunda hepimiz suya düşeceğiz. Biliyor musunuz? En uzağa atlayan kişi en çok ıslanan kişidir ve kıyıya dönmek için önünde yüzecek en çok mesafe olan kişidir. Tabii ki kimse adalara atlayamaz. Bazıları diğerlerinden daha iyi atlayış yapabilirler ama böyle bir oyun oynamak ve ben senden daha uzağa atladım, ben senden daha iyiyim ve kilise üyelerinin yarısından daha iyiyim demek biraz çocukçadır. Aslında kendimizi görmemektir. Öylesiniz diyelim. Belki de gerçekten öylesinizdir ama bu ne fark ettirir ki? Neyi değiştirir? Hepimiz günahlı değil miyiz? Tanrı'nın yüceliğine hiçbirimiz erişemedik. Bunu görmemiz gerekir. Ayet 24. Onlar karşılık ödemeden Tanrı'nın kayrasından yararlanarak Mesih ise de sağlanan kurtulmalık aracılığıyla doğrulukla donatılırlar diyor Pavlos bu ayette. Karşılık ödemeden diye tercüme edilen söz Yunanca doreyan sözcüğüdür ve Yuhanna 15:25'te nedensiz olarak diye çevrilmiştir. Rabbimiz kendisinden karşılıksız olarak bir neden olmadan nefret ettiklerini, nefretlerinin bir temeli olmadığını söyledi. Şimdi Pavlos karşılık ödemeden, bir nedeni olmadan aklandık, doğru sayıldık diyor. Bizde hiçbir açıklama yoktur. Tanrı, ah bunlar o kadar harika insanlar ki onlar için bir şey yapmam gerek demez. Daha önce de gördüğümüz gibi bizim içimizde büyük ihtiyacımızdan başka Tanrı'nın lütfunu uyandıracak hiçbir şey yoktur. Bizler hiçbir neden olmadan aklandık, doğru sayıldık. Bu Tanrı'nın inayetiyle oldu. Bunun da anlamı bizim bu işte hiçbir erdemimiz olmadığıdır. Lütuf ya da inayet hak edilmeyen kayırıdır. Hareket halindeki sevgidir. Doğrulukla donatılmak Mesih İsa'da olan kurtuluş aracılığıyladır. Kurtuluş her zaman Tanrı'nın inayetiyle bağlantılıdır. Tanrı'nın sizi ve beni kurtarabilmesinin nedeni Mesih'in bizleri kurtarmış olmasıdır. Bizim için bir bedel ödemiştir. Kurtuluşu bize açabilmek için çarmıhta ölmüştür. Görüyorsunuz ya değerli dostum, imanla aklanmak günahlarınızın sizden çıkarılmasından ya da bağışlanmadan çok daha fazlasıdır. Mesih'in doğruluğunun bize eklenmesidir, bize sayılmasıdır. Yani bizler sadece Adem'in düşüşten önceki konumuna konulmadık. Sonsuzluğun sonsuz çağları boyunca Tanrı'nın çocukları olacağımız Mesih'e konulduk. John Bunyan adında çok değerli bir imamlı, ne kadar büyük bir günahlı olduğunun ve kendine ait bir doğruluğu olmadığının farkına vardığından neredeyse büyük bir umutsuzluğa düşmüştü. O sırada şöyle demişti: Tanrı bana John'u kendi gördüğü şekilde gösterdiğinde artık günahlı olduğumu itiraf etmeyi bırakıp saçımın telinden ayak parmaklarımın ucuna kadar günah olduğumu itiraf ettim. Günah doluydum. Ve John Bunyan günahları bağışlanmış olduğu halde bile Tanrı'nın önünde nasıl durabileceği sorunuyla mücadele etti. Tanrı'nın önüne nasıl çıkabilirdi? Ve bir gece Mısır tarlalarında bu sorunla boğuşarak yürürken bir başka büyük günahkar olan ve kendisinin günahkarların en büyüğü olduğunu söyleyen Paulus'un sözlerini hatırladı ve yükü omuzlarından yuvarlandı düştü. Paulus'tan gelen söz Filipililer 3 ayet 9'da şöyledir: Kutsal yasaya dayanan kendime özgü bir doğruluğu değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'le birleşmiş olayım. Ve Bünyan'ın inanlının yolculuğunu okuduğunuzda aslında Bünyan'ın hayatını okuyorsunuz. Ve inanlının omuzlarında o büyük yük olaraktan çaresizlik bataklığına geldiğinde çarmıha gelene ve üzerindeki yük yuvarlanana ve Mesih'e kurtarıcısı olarak güvenene kadar ne yapacağını bilmediğini hatırlayacaksınız. Tanrı'nın bizi kurtarma yolu değerli dostum kayrası aracılığıyladır. Bu kayra lütuf çağında Tanrı'nın diri sularının kendisinden aktığı kaynak budur. Ve böylece Tanrı'nın yaptığı şeyden ötürü, yani ölmesi için oğlunu yollamasından ötürü Tanrı kayrasıyla kurtulabilmektedir. Ve Paulus Efesoslar 2. bölüm 4-5'te ama merhameti bol olan Tanrı, bunun anlamı Tanrı'da bundan çok miktarda olduğudur, bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun kayrasıyla kurtuldunuz der. Bir yorumcu, kayra hakkında Tanrı'nın kayrası sonsuz bir araçla, yani Mesih'in kurbanı aracılığıyla işleyen sonsuz bir sevgidir ve şimdi yasanın geçici sınırlarıyla engellenmeyen sonsuz bir özgürlüktür demiştir. Öyle ki bugün değerli dostum, kutsal bir Tanrı, kim olursanız olun, sizin bulunduğunuz yere eğilip gereksinmelerinizi karşılamakta özgürdür. Kutsal bir Tanrı'nın Mesih'e güvenecek kişileri kurtarmakta özgür olduğunu bilmek harika bir şeydir. Tanrı'nın kurtuluşuyla bağlantılı olan her şey verilirken sevinçle verilir. Miktarı sonsuzdur ve değişmez niteliktedir. Ve bu bize açıktır. Bize sadece Mesih ise aracılığıyla açıktır. Sana da açıktır Mesih ise aracılığıyla. Bedeli sadece o ödeyebilirdi. Petrus'un İsrail ulusuna söylediği gibi başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.